Ayrım 20.
Halkımın bakışlarını incele Hattuşil. O bakışlarda ne düşmanlık vardır ne de saldırganlık. Bugün onlar bize barışı kurduğumuz için teşekkür ediyorlar. Korkuyla yönetilmeyen bir halk. Ne kadar garip. Peki ama böyle bir halktan Hitit kuvvetlerine karşı koyabilecek bir orduyu nasıl kurabildin? Bütün Mısırlılar tanrılarını sevdikleri gibi ülkelerini de severler. Beni savaşta galip gelmekten sen alıkoydun Ramses. Bu işi sen tek başına başardın. Ama bu gördüklerimden sonra artık buna üzülmüyorum. Hatta imparatoru yün paltosunu çıkardı. Artık üşümüyordu. Mısır'ın iklimi bana çok iyi geldi dedi. Çok yazık. Burada yaşamak isterdim. Pi Ramses sarayında verilen ilk davet çok görkemli oldu. O kadar çok lezzetli yemek hazırlanmıştı ki Hattuşil ile Putiyapa eşsiz güzellikteki bir şarapla dolu kupalarını dudaklarından ayırmadan bütün yemeklerden ancak birer parça yiyebildiler. Çıplak göğüsü güzel müzisyen kızlar gözlerini ve kulaklarını hoşnut etti. İmparatoriçe soylu hanımların giydiği elbiselerin zarafetine hayran kaldı. Putiyapa, bu kutlamanın aşağıya ithaf edilmesini isterim dedi. O barışı kurmak ve şu anda iki ulusun yaşadığı mutluluğu sağlamak için hayatını verdi. İmparator da bu sözleri onayladı ama canı sıkkın görünüyordu. Hattuşil üzüntüsünü belirterek kızımız burada yok dedi. Ramses kararımdan dönmeyeceğim dedi. Mator ağır kusurlar işlemesine rağmen barışın sembolü olarak kalacak ve bu sıfatıyla layık olduğu onura sahip olacak. Daha fazla açıklama yapmamı ister misiniz? Gerek yok kardeşim Ramses. Bazen bazı ayrıntıları bilmemek daha iyidir. Bunun üzerine Ramses kendini temize çıkarmak için Mator'u suçlayan Suriyeli tüccarın tutuklanmasından söz etmekten sakındı. Firavun müstakbel eşiyle görüşmek ister mi? Gerek yok Hattuşil. Bu ikinci diplomatik evliliği görkemli bir biçimde kutlayacağız ve halklarımız bize minnet duyacak. Duyguların ve arzuların zamanı artık çoktan geçti. Nefertari gerçekten unutulmaz bir kişi. Böylesi daha iyi. Sizin için seçtiğim güzel ama zekası kıt prensesin büyük Ramses'le konuşabilecek üstünlükte olduğunu düşünmüyorum. O Mısır'daki yaşamın tadına varacak ve ondan yararlanmayı sürdürecek. Mator'a gelince, haddi sevmediği için oturmak istediği ikinci vatanın değerini her geçen gün daha iyi anlayacak. Yaşı ilerledikçe daha mantıklı olmayı öğrenecek. Hattuşil böylece Haddil iki prensesin kaderini onaylamış oluyordu. Ramses'in bu 40. hükümdarlık yılında Haddil ile Mısır arasında anlaşmazlık için artık tek bir neden kalmamıştı. Bunu onaylayan imparatoriçe Putiyapa'nın kahverengi gözleri yoğun bir neşeyle aydınlanmıştı. Anıt kapılar, dikili taşlar, dev heykeller, üstü açık büyük avlular, sıra sıra sütunlar, adak sunma sahneleri ve gümüş kapılı döşemeler Hattuşil'i büyüledi. İmparator ayrıca kitapların konut olan yaşam evine çok ilgi duydu. Hatta imparatoru vezir ve bakanlarla yaptığı görüşmelerden çok etkilenmiş olarak çıktı. Mısır toplumunun yapısının da tapınaklarınkinden aşağı kalır yanı yoktu. Ramses Hattuşil'i kokusu tanrıların hoşuna giden tütsülerin yakıldığı bir törene davet etti. İmparatoriçe tehlikeli güçleri yatıştırmak için Kaha tarafından yapılan bir ayine katıldı ve sonra Pi Ramses'in tapınaklarını, özellikle de yabancı tanrılara ithaf edilen tapınakları ziyaret etti. Bu arada da imparator sarayın bahçesinde dinlenmenin tadını çıkardı. Hattuşil Ramses'e, "Şayet Hitit ordusu böyle güzel bir kenti yerle bir etseydi çok yazık olurdu," dedi. İmparatoriçe burada geçirdiği günlerden çok memnun. "Madem ki barış içinde yaşıyoruz, kardeşim bana bir lütufta daha bulunur mu?" Hattuşil'in giderek içine kapanması Ramses'i kuşkulandırmaya başlamıştı. Mısır'ın büyüsüne karşı mücadele eden bu strateji uzmanı artık kendini toparlıyordu. Hattuşil, bütün bu harika şeyler karşısında imparatoriçe ile benim gözlerim kamaştı. Ama bazen de daha az hoş olan bazı gerçekleri düşünmek gerekir dedi. Ülkelerimizden birine bir dış saldırı olması halinde karşılıklı yardımlaşma anlaşması imzaladığımıza göre Mısır ordusunun durumunu görmek isterdim. Firavun benim Pi Ramses'in ana kışlasını ziyaret etmeme izin verir mi? Şayet Ramses bunun askeri sır olduğunu söyleseydi ya da ikinci derecede bir kışlanın gezilmesini teklif etseydi, Hattuşil onun iyi niyetinden kuşkuya düşecekti. Hattuşil'in bu yolculuğu kabul etmesindeki gerçek niyet ortaya çıkmıştı. Küçük oğlum Merenputa, Mısır ordularının başkomutanıdır. Hatta imparatoruna Pi Ramses'in ana kışlasını gezdirecek. İmparatoriçe Putiyapa'nın onuruna verilen şölenin sonunda Hattuşil ile Ramses, beyaz ve mavi lotuslarla kaplı bir göletin kenarında yürüyüşe çıktılar. Hattuşil, şu ana kadar benim için yabancı olan bir duygunun ilk defa farkına varıyorum dedi. Güven. Sadece Mısır senin çapında bir adam yetiştirebilir kardeşim Ramses. Eskiden birbirlerini yok etmeye hazır iki hükümdar arasında gerçek bir dostluk oluşturmayı başarmak bir mucizedir. Ama sen de ben de yaşlanıyoruz ve şimdiden yerimize kimin geçmesi gerektiğini düşünmemizin zamanıdır. Kral oğullar arasından kimi seçtin? Kıha derin bilgisi olan, her durumda zihinleri yatıştırabilen ve insanları incitmeden ikna edebilen bir bilim adamı. krallığın birliğini korumasını ve kararlarını iyice düşünüp taşındıktan sonra vermesini bilecek. Narenputah ise komuta etmesini ve yönetmesini bilen cesur biri. Asker sınıfı onu seviyor ve yüksek rütbeli devlet memurları da ondan çekiniyor. İkisi de ülkeyi yönetmeye yetenekli. Bir başka deyişle henüz kararını vermiş değilsin. Kader sana bir işaret gönderecek. Böyle insanlar varken Mısır'ın geleceğinden endişelenmem. Onlar senin eserini sürdürmeyi bilirler. Ya senin yerine kim geçecek? Vasat adamların arasından seçilmiş vasat bir kimse yerime geçecek. Hatta bir gerileme dönemine girmiş durumda. Sanki barış haddinin elinden canlılığını aldı ve bütün ihtirasını yok etti. Ama hiç üzülmüyorum. Çünkü barıştan başka bir seçenek olamazdı. En azından birkaç yıl daha sakin yaşayacağız ve ulusuma daha önce hiç tatmadıkları bir mutluluk vereceğim. Yazık ki benim ülkem gelişmesini bilemeyecek ve günün birinde yok olup gidecek. Ha sahi, senden bir başka isteğim daha var. Kendi başkentimde bu kadar yürümeye alışık değilim ve ayaklarım ağrıyor. Bana krallığın başhekiminin çok bilgili olduğunu söylediler. Üstelik çok da güzelmiş. Neferet, imparatorun ayak parmaklarını muayene etmek için Putiyapa ile görüştüğü toplantı salonundan ayrıldı. Neferet, Hattuşil'i muayene ettikten sonra bildiğim bir rahatsızlık ve tedavi edebilirim dedi. Başlangıçta kırmızı toprak, bal ve kenevirden oluşan bir merhem süreceğim. Yarın sabah akasya ve hünnap ağacı yaprağı, bakır taşı tozu ve midyeçinin öğütülüp toz haline getirilmesiyle yapılan bir başka ilacı kullanacağım. Bu ikinci merhem size hoş bir serinlik hissi verecek ama ayak bileklerini sarılı olarak yürümek zorunda kalacaksınız. Şayet size bir servet teklif etseydim Neferet, benimle Hattiye gelip özel doktorum olmayı kabul eder miydiniz? Bunu kabul etmeyeceğimi siz de biliyorsunuz Majeste. Hattuşil hafif bir gülümsemeyle, demek ki ben Mısır hiçbir zaman fethedemeyeceğim dedi. 53. Sağlam bacak, çanak çömlek yüklü eşeğiyle birlikte Delta'nın kuzeybatı sınırına doğru giderken, Ramses'i yücelten bir şarkıyı mırıldanıyordu. Akdeniz'in dalgalarıyla dövdüğü kıyıya fazla uzak olmayan seyyar satıcı, mallarını satabileceğinden emin olduğu küçük bir balıkçı köyüne gitmek için yılan kavi bir patikadan ilerliyordu. Sağlam bacak, deniz kenarındaki nemli kumların üzerinde yapılan koşu yarışlarını seyreden kızların kendisine taktığı bu attan gurur duyuyordu. 2 yıl aşkın bir süreden beri hiçbir yarışçı onu geçmeyi başaramamıştı. Ve koşuculara hayran kızlar, onların gönlünü çelmek için bütün güçlerini sarf eden çıplak vücutlu atletlerin gösterdikleri gayretten pek hoşlanıyorlardı. Güçlü bacaklarıyla Delta'nın batısındaki en hızlı koşucu unvanını alan sağlam bacak, bu sayede elde ettiği kızların sayısını bile bilmiyordu. Bu başarının o kadar kolay olmayan yönleri de vardı. Bu kızlar mücevherlerden pek hoşlanıyordu ve sağlam bacak, anlı şanlı, cömert şampiyon ününü korumak için çok çalışıp para kazanmak zorundaydı. Yaptığı ticaretten azami kârı sağlamak için bu yolları şevkle arşınlayıp duruyordu. Hemen üzerinden turnalar geçti. Rüzgarın ittiği alçak bulutlar onları takip ediyordu. Sağlam bacak güneşin durumuna bakarak gece olmadan hedefine varamayacağını anladı. En iyisi yol boyunca belirli aralıklarla sıralanan sazdan yapılmış kulübelerden birinde geceyi geçirmekti. Bu daha ihtiyatlı da olurdu çünkü karanlık kıyıyı kapladığı zaman tehlikeli yaratıklar inlerinden çıkıyor ve tedbirsiz olanlara saldırıyorlardı. Sağlam bacak eşeğinin yükünü indirdi ve onun karnını doyurdu. Çakmak taşı ve kavla bir ateş yaktı. Izgarada pişirdiği 2 balığı yedi ve testide sakladığı soğuk suyu içti. Sonra hasırına uzanıp uyudu. Rüyasında yakında katılacağı koşuyu ve kazanacağı yeni zaferi görürken tuhaf bir ses onu uyandırdı. Eşek ön ayağının nalıyla toprağa eşeliyordu. Hayvanla efendisi arasında hiç kuşku götürmeyen bir işaretti bu. Tehlike vardı. Sağlam bacak kalktı, ateşi söndürdü ve dikenli bir çalının arkasına saklandı. Böyle yapmakla ne kadar isabetli davrandığını kısa bir süre sonra anladı. Karanlığın içinden silahlı, miğferli ve zırhlı 30 kadar adam karanlıktan çıkmıştı. O gece dolunay olduğu için gelenlere komuta eden kişi açıkça gördü. Başına hiçbir şey giymemiş olan bu adamın saçları uzundu ve göğsü kızıl kıllarla kaplıydı. Uriteşup mızrağını hasırın üzerine saplayarak belli ki burada bir casus vardı. Adam kaçmış diye haykırdı. Libyalılardan biri sanmam dedi. Şu çanak çömleğe ve eşeğe bak. Burada dinlenmek isteyen bir seyyar satıcı bu. Bu bölgenin batısındaki bütün köyler bizim kontrolümüz altında. Bu casusu bulup hemen öldürmeliyiz. Etrafa dağılın ve onu bulun. İmparator Hattuşil ile İmparatoriçe Putiyapa'nın Mısır'ı ziyaretlerinden bu yana 4 yıl geçmişti. Mısır ile Hatta arasındaki ilişkiler çok iyi gidiyordu ve savaş korkusu ortadan kalkmıştı. Hititli turistler Delta'nın kentlerini ve doğa manzaralarını görmek için düzenli olarak Mısır'a geliyordu. Ramses'in 2 Hititli eşi çok iyi anlaşıyordu. Mator'un tutkuları lüks bir yaşantının etkisiyle eriyip gitmişti ve yurttaşı da Mısır'da geçirdiği günlerin tadını çıkarıyordu. İkisi de 60 yaşındaki büyük Ramses'in onların erişemeyeceği canlı bir efsane haline geldiğini hiçbir üzüntü duymayacak kadar kabullenmişlerdi. Artık her iki kraliçenin ruhunun da aşırı tutkuların ateşiyle yanmadığını gören firavun, onların bazı resmi törenlere katılmalarına izin vermişti. Hükümdarlığının 43. yılında Kıhan'ın ısrarlı isteği üzerine Ramses yeniden doğma töreninin 5.sini yapmayı kabul etti. Bu tören başkent heykelleri Ka tarafından canlandırılan tanrı ve tanrıçaların önünde yapıldı. Bundan sonra firavun giderek ağırlaşan yaşlılık yüküne tahammül edebilmek için bu dinsel sürece sık sık başvurmak zorundaydı. Ramses ayrıca başhekim Neferet'e düzgün aralıklarla muayene olmak zorunda kalıyordu. Bazen yaşlılığını kabullenmek istemeyen ünlü hastasının yaptığı huysuzluklara alışkın olan doktor, onu diş ağrılarından kurtarıyor ve eklem ağrılarının artmasını engelliyordu. Onun ilaçları sayesinde hükümdar eski canlılığını koruyor ve çalışma temposunu yavaşlatmıyordu. Ramses kendi tapınağında tanrısal gücü uyandırdıktan ve sabah ayinini yaptıktan sonra vezir, Ameni ve Meren Ptah'la görüşüyor, direktiflerinin yaşama geçirilmesini bu üçlüye bırakıyordu. Öğleden sonraları Kıha ile birlikte devletin büyük ayin kitaplarını inceliyor ve onlara yeni yorumlar getiriyordu. Kral emin ellere teslim ettiği ülkenin idaresinden yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Ayrıca sık sık kızı Meritamon'u görmek ve milyonlarca yılın tapınağında dinsel düşüncelere dalmak için Tebe gidiyordu. Başrahip Bakhe'nin herkesi tatmin edecek şekilde görevini yaptığı Karnak'tan dönen Ramses, Pi Ramses limanında yüzünde endişeli bir ifade olan Meren Ptah tarafından karşılandı. Kaygı verici bir rapor aldım Majeste. Mısır orduları komutanının bizzat sürdüğü kral arabası saraya doğru yola çıktı. Şayet gelen haberler doğruysa Majeste, kendimi düşüncesizce davranmakla suçlayacağım. Açıkla Meren Ptah. Libya sınırına yakın Siva vahası, Malfi'nin silahlı çetesi tarafından saldırıya uğramış. Saldırı ne zaman gerçekleşmiş? 10 gün oluyor ama haberi bana az önce geldi. Peki bu haberin doğruluğundan neden kuşkulanıyorsun? Çünkü verilen raporda Vaha'nın güvenliğiyle görevlendirilmiş olan subayın adı yanlış. Ancak bu durumun aciliyetinden kaynaklanmış bir hata olabilir. Şayet Vaha'ya gerçekten saldırılmışsa harekete geçmemiz gerekir. Hele söz konusu olan Malfi ise onun isyanını daha başlamadan bastırmalıyız. Neden kendini sorumlu gibi görüyorsun oğlum? Çünkü dikkatli davranmadın Majeste. Haddiyle yapılan barış bana savaşın batıdan çıkabileceği gerçeğini unutturdu. Ve şu melun Urhi Teşup da hala özgür. Bir alayla Siva'ya gitmeme ve ayaklanmaları bastırmama izin verin. Meren Ptah, 38 yaşında olmana rağmen içinde hala gençliğin ateşi yanıyor. Deneyimli bir subay bu görevi yerine getirir. Sana gelince birliklerimizi alarm durumuna geçir. Sağlam bacak yarı uykulu sınır muhafızına, yemin ederim ki bunların hepsi Libyalıydı dedi. Saçmalıyorsun küçük. Buralarda tek bir Libyalı yoktur. Beni öldürmek istiyorlardı. Ben de olanca hızımla kaçtım. Bir koşu şampiyonu olmasaydım beni yakalayabilirlerdi. Miğferleri, zırhları ve mızraklarıyla bu adamlar gerçek bir ordu. Sınır muhafızı uzun uzun esnedikten sonra delikanlıya kötü kötü baktı. Sert bira insanın aklını başından alır. İçmeyi bırak. Sarhoşların sonu iyi olmaz. Sağlam bacak iddiasında direndi. Dolunay olduğu için kaçmadan önce şeflerini gördüm. Uzun saçlı, göğsü kızıl kıllarla kaplı dev gibi bir adamdı. Bu ayrıntılar sınır muhafızını bir anda heyecanlandırdı. Ordu, polis ve gümrükte görevli tüm rütbeli askerlere olduğu gibi ona da Cani Urhi Teşup'un resmi gönderilmiş, Hititli'nin yakalanmasına yardımcı olanlara ikramiye vaat edilmişti. Sınır muhafızı resmi sağlam bacaka gösterdi. Sözün ettiğin adam bu mu? Evet, adamların başı buydu. Askeri yönetim Delta'nın batısındaki denizle Mısır toprakları arasındaki çöl şeridi boyunca küçük kaleler inşa ettirmişti. Sonradan çevrelerinde ufak köyler gelişen bu kaleler arasındaki uzaklık arabayla gidilirse bir günlük, sıkı bir yaya yürüyüşüyle 2 günlüktü. Kaleler Libyalıların en ufak kuşkulu davranışlarını Pi Ramses'e ve Memphis'in generallerine bildirmeleri emrini almışlardı. Yüksek askeri komutanlığın en sıkı denetim altında tuttuğu yer bu bölgeydi. Sınır bölgesinin askeri valisi bir seyyar satıcının ifadesine dayanılarak hazırlanmış kaygı verici raporu gülünç duruma düşmemek için üstlerine göndermeye çekindi. Ama Urhi Teşup'un ele geçirilmesi olasılığını hesaba katarak Hititli'nin görüldüğü iddia edilen bölgeye bir devriye birliği göndermeye karar verdi. Kalelerindeki huzurlu ortamdan koparılıp yaşamaya müsait olmayan ve sivrisineklerle kaynayan bu bölgeye gönderilen Nakdi ve adamları hızlı bir yürüyüşle ilerliyorlardı. Kafalarında tek bir düşünce vardı. Bu zor görevi bir an önce bitirip geri dönmek. Nakdi her adımda sövüp sayıyordu. Var olup olmadığı bilinmeyen düşmanların peşinde dolaşmak yerine Pi Ramses'te konforlu bir kışlada yapacağı doğru dürüst bir göreve ne zaman gönderilecekti? Kale göründü komutanım. Nakdi, sınır muhafızları bizi aptal yerine koyacaklar diye düşündü. Ama hiç olmazsa bize yiyecek ve içecek verirler. Yarın sabah da yola çıkarız. Dikkat komutanım. Bir asker Nakdi'yi geriye çekti. Patikanın ortasında saldırıya hazır kocaman siyah bir akrep duruyordu. Düşüncelere dalmış olan subay yürümeye devam etseydi akrep tarafından sokulacaktı. Subay kendisini kurtaran ere öldür onu diye emretti. Asker yayını germeye vakit bulamadı. Kalenin mazgallarından atılan oklar Mısırlıların gövdelerine saplandı. Uriteşup'un komutasındaki iyi eğitim görmüş Libyalı okçular, Nakdi'nin komutasındaki devriyenin tüm askerlerini yere yıktılar. Hititli demirden hançeriyle bütün yaralıların boğazını kesti. 54. Libya sınır bölgesinin askeri valisi her gün olduğu gibi küçük kalelerden gönderilen raporları okumak için bürosuna gitti. Tahta tabletler üzerine yazılarak gönderilen bu raporlar genelde "kayda değer bir şey yok" cümlesinden oluşurdu. Fakat bu sabah hiçbir rapor gelmemişti. Suçluyu uzakta aramak yararsızdı. Resmi mektupların dağıtımıyla görevli asker zamanında uyanamamış olmalıydı. Askeri vali öfkelenmiş, bu uyuşuk askeri görevinden uzaklaştırıp çamaşırhaneye göndermeyi kararlaştırmıştı. Ahırların avlusunda bir er, süpürgesini uyuşuk uyuşuk kullanıyor, iki genç piyade eli kılıç talimi yapıyordu. Vali hızla yürüyerek posta erleriyle habercilerin kaldığı koğuşa kadar gitti. Hasırların üzerinde hiç kimse yoktu. Şaşkına dönen vali neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Ne raporlardan haber vardı ne de onları getiren erlerden. Bu inanılmaz kargaşalığın nedeni ne olabilirdi? Askeri vali bir koçbaşı darbesiyle kalenin kapısının yıkıldığını görünce donup kaldı. Kalenin içi saçlarına birer tüy takmış olan azgın Libyalılarla dolmuştu. Libyalılar balta darbeleriyle süpürgeci erip iki piyade erini öldürdüler. Korkudan taş kesilip kaçmaya fırsat bulamayan valinin kafatasını parçaladılar. Uriteşup askeri valinin cesedine tükürdü. Üst rütbeli subay Meren Pıtah'a, "Siva vahası saldırıya uğramadı," dedi. "Yanlış bir haberin kurbanı olduk." "Ölü ya da yaralı yok mu?" "Hayır. Bir başkaldırı kesinlikle söz konusu değil. Oraya boşu boşuna gittim." Meren Pıtah yalnız kalınca içini bir sıkıntı kapladı. Şayet birileri böyle yanlış haber yayarak dikkatleri başka yöne çekmek istemişlerse bu başka bir yerden rahatça saldırmak niyetinde olduklarını göstermez miydi? Sadece Ramses tehlikenin büyüklüğünü kestirebilirdi. Meren Pıtah arabasına binmek üzereydi ki yaveri ona doğru koştu. "Komutanım, Libya sınırına yakın bir garnizondan bir mesaj geldi. Kalelerimize aynı anda saldırıya geçilmiş. Çoğu şimdiden düşmüş ve bölgeye askeri valisi de öldürülmüş." Meren Pıtah atların hiçbir zaman böylesine hızlı sürmemişti. Hareket halindeki arabadan atlayan kralın küçük oğlu sarayın merdivenlerini koşarak çıktı. Seremana'nın da yardımıyla Firavun'un eyalet başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi durdurdu. Meren Pıtah'ın allak bullak olmuş yüzünü gören Ramses çok kaygı verici bir durumun söz konusu olduğunu anladı. Bunun üzerine kral yakında yeniden görüşme vaadiyle konuklarını gönderdi. Başkomutan "Majeste," dedi, "Libyalılar muhtemelen Delta'nın kuzeybatısını ele geçirmişler. Felaketin ne çapta olduğunu henüz bilmiyorum." Seremana "Uriteşup ile Malfi," diye haykırdı. "Bana gelen karma karışık raporun içinde bu Hititlinin adı da geçiyor. Malfi'de birbirleriyle kavgalı olan Libya kabilelerini bir araya toplamayı başarmış. Tepkimiz çabuk ve sert olmalı. Yeter ki Siva'daki gibi yeni bir aldatmaca olmasın. Birliklerin büyük çoğunluğu Delta'nın kuzeybatısına gönderilecek olursa tep korunmasız kalacaktı. Şayet yeni bir aldatmaca söz konusuysa Malfi hiçbir direnmeyle karşılaşmadan tebe saldırabilirdi. Böyle bir durumda Tanrı Amon'un kutsal kentini ateşe verip kana bulardı. Mısır'ın geleceği Ramses'in kararına bağlıydı. Seraman'a mahcup bir ifadeyle "Majeste," dedi, "bana söz vermiştiniz. Unutmadım, benimle geleceksin." Adamlarının gözünde Malfi, arkasında olan biteni görebilen ve keskin bıçağı andıran parmaklarıyla herhangi bir hasmını kolayca parçalayabilen bir çöl şeytanının yeryüzündeki simgesiydi. Libya'nın hemen hemen bütün kabileleri onun komutası altında toplanmıştı. Malfi uzun süren görüşmelerden sonra onların Mısır'a karşı olan kinlerini körüklemesini bilmişti. Uzun süredir barış içinde yaşamaya alışmış olan Mısırlılar Libyalı savaşçıların yırtıcılığı karşısında çareyi kaçmakta bulacaklardı. Yiğitliği herkes tarafından bilinen Uriteşup'un da yanlarında olması Mısır'ı fethetmek isteyenleri daha da cesaretlendiriyordu. Uriteşup sağ kolunu uzatarak "ileride 2 saatten az bir yürüyüş mesafesinde Delta'nın ilk köyleri yer alıyor," dedi. "Yakında o köyleri ele geçireceğiz. Sonra savunması en aza indirgenmiş olan Pir Ramses'i yıkacağız. Sen firavun ilan edileceksin Malfi ve Mısır ordusundan geri kalanlar senin hükümdarlığın altına girecek." "Bu stratejinde yanılma payı yok mu Uriteşup?" "Yok, çünkü Ramses'i iyi tanıyorum. Siva'daki şaşırtma hareketi onu endişelendirecek ve bizim birçok cephe açtığımızı inandıracak. Öncelikle tebi ve tapınaklarını korumak isteyecek. İşte bu nedenle güneye doğru belki de komutan Meren Pıtah'ın emrinde 2 alay gönderecek. Üçüncü bir alay Memphis'in güvenliğini sağlayacak. Ramses hiç yenilmez olduğunu inandığı için bizim karşımıza sadece 4. alayla çıkacak. Karşımızda birkaç bin adamdan başkası olmayacak Malfi ve onları kolayca yeneceğiz. Senden sadece bir şey istiyorum. Ramses'i hançerimle öldürmeme izin ver." Libyalı onaylarcasına başını salladı. Malfi birliklerini savaşa hazırlamak için daha çok zamanı olmasını isterdi. Ama bir seyyar satıcının Mısırlıları uyarması onu bu saldırıyı daha erken yapmaya zorlamıştı. Mısırlıların tek bir adayla gelmesi Malfi'yi ürkütmüyordu. Libyalılar savaşmak için yanıp tutuşuyorlardı. Aldıkları uyarıcı maddelerle 10 kat artmış olan şevkleri korkak Mısırlılar karşısında onlara bir avantaj sağlayacaktı. Çok kesin olan tek bir talimat vardı. Hiçbir Mısırlı askerin canı bağışlanmayacaktı. Urhiteşup işte geldik dedi. Malfi'nin gözleri büyük bir arzuyla parıldadı. Sonunda onuru yüzlerce yıldan beri firavunlar tarafından hiçe sayılan Libya'nın öcünü alacak, zenginlik içinde yüzen köyleri dümdüz edecek ve ürünlerini yakacaktı. Sağ kalanları da köle yapacaktı. Hititli coşkulu bir ifadeyle Ramses birliklerinin başında geliyor dedi. Sağında yürüyen kim? Urhiteşup'un yüzü karardı. Küçük oğlu Merenput'a. Teb'deki birliklere komuta etmeyecek miydi? Baba oğlu aynı anda öldüreceğiz. Ya kralın solundaki adam? O da Seraman'ı. Ramses'in özel muhafız kıtası komutanı. Talih yüzümüze gülüyor Malfi. Onun canlı canlı derisini yüzeceğim. Mısır ordusuna ait piyadeler, okçular ve savaş arabaları yavaş yavaş ufukta beliriyor, mükemmel bir düzen içinde savaş durumuna geçiyorlardı. Malfi, bir alaydan fazla adamları var dedi. Dehşete kapılan Urhiteşup yanıt verme cesaretini bulamadı. Her geçen dakika geniş ovaya daha çok Mısırlı asker doluyordu. Libyalı ve Hititli gerçeği kabul etmek zorunda kaldılar. Ramses Teb kentini savunmasız bırakma riskini göze alarak onların karşısına Amon, Ra, Pıta ve Set tanrılarının adını taşıyan dört alayı ile çıkmıştı. Mısır'ın vurucu gücünün tümü düşmanlarının üzerine çullanmak için hazırlanıyordu. Malfi yumruklarını sıktı. Hani sen Ramses'i tanıdığını söylüyordun Urhiteşup? Stratejisi yanlış. Bunca tehlikeyi nasıl göze alabilir? Libyalı geri çekilmenin olanaksız olduğunu anladı. Nubyeli okçular genel vali Sitio'nun komutasında geri çekilme yolunu kesmişlerdi. Malfi adamlarına seslenerek bir Libyalı en az dört Mısırlıya bedeldir diye haykırdı. İleri! Ramses arabasının üzerinde soğukkanlı bir şekilde dururken Libyalılar Mısırlıların ilk hatlarına saldırıya geçtiler. Piyadeler arkalarında duran ve atışlarıyla Libyalıları kırıp geçiren okçuların işlerini kolaylaştırmak için diz çöktüler. Libyalı okçuların verdiği karşılık fazla etkili olmadı. İkinci saldırı dalgası çok düzensiz olduğu için Set alayının piyadeleri karşısında başarısızlığa uğradı. Birdenbire savaş alanını dolduran Mısır savaş arabaları Merenput'un emriyle saldırganların arasına daldı. Malfi'nin sövüp saymalarına rağmen Libyalılar dağılmaya başlamıştı. Kaçmak isteyenler Sitio'nun komutasındaki Nubyelilerin okları ve mızraklarıyla kırıldı. O andan itibaren savaşın sonu kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde belli olmuştu. Sayıca üstün olan Mısırlıların karşısında Libyalıların çoğu silahlarını bıraktı. Öfkeden çılgına dönen Malfi geri kalan adamlarını çevresinde topladı. Urhiteşup kaybolmuştu. Onu terk eden alçağı artık düşünmeyen Libyalının kafasında bir tek fikir vardı. Olabildiğince çok Mısırlıyı öldürmek. İlk kurbanı mızrağının yetişebildiği bir mesafede duran Merenput'tan başkası olmayacaktı. Göğüs göğüse yapılan savaşın en hareketli anında iki adamın bakışları karşılaştı. Aralarındaki mesafeye rağmen Ramses'in küçük oğlu Libyalının kin dolu bakışlarını fark etti. Aynı anda iki mızrak havayı yardı. Malfi'nin fırlattığı mızrak Merenput'un omzunu sıyırarak geçti. Merenput'unki ise Libyalının alnının ortasına saplandı. Malfi kısa bir an kıpırdamadan durdu. Sonra sendeledi ve olduğu yere yığıldı. Seramana'nın keyfine diyecek yoktu. İki tarafı keskin kılıcını büyük bir ustalıkla kullanarak biçtiği Libyalıların sayısını artık hesaplayamıyordu. Malfi'nin ölümü geriye kalan adamlarının cesaretini kırdı ve dev yapılı Sardunyalı saldırısını durdurdu.